gerçekten. Dolayısıyla adımız ve uyumlu için.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında, hafta ortasında, gün ortasında birlikteyiz siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Bugün programımızda neler var, gelin şöyle bir göz atalım. Sevgili dinleyicilerimiz, Osmanlı döneminin son yıllarını görmüş, Cumhuriyet'in kurulmasına şahitlik etmiş. İlk mecliste 4 yıl zabıt katipliği yapmış. İnsan yetiştirme yolunda azimle ilerleyen, 59 yıl öğretmenlik yapan, mütefekkir, şair ve yazar Mahir İzin, yetiştiği muhiti, ailesini, tahsilini, muallimliğini ama en çok edebi yönünü, dini ve edebi sohbetlerini ve hatıratını Yılların İzi isimli kitapta bir araya getirdi. Biz de bunun üzerine değerlendirmeleri araştırmacı yazar Memiş Okuyucu'yla konuşacağız programımızın ilk dakikalarında. Hemen sonrasında TRT Sinema Müdürü Faruk Güven telefon hattımızın diğer ucunda olacak. TRT'nin bu yıl üçüncü kez düzenleyeceği 12 Punto TRT Senaryo Günlerini konuşacağız. Başvurular başladı, detayları kendisinden öğreneceğiz. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzla sizlerleyiz.
Dağlara hüzün çökünce, lale sümbül boynun eğip kurt kuzuya kem bakınca, köye döner nazo gelin,
yavru ceylan gibi kaçar,
seke seke çaydan geçer,
nazo gelin ayağına takar,
hal hal.
Bir bakışı canlar yakar, gülüşüne cihan diğer, nazo gelin ayağına. Seke seke çaydan geçer, nazo gelin ayağına takar,
hal hal.
Bir bakışı canlar yakar, gülüşüne cihan değer, nazo gelin ayağına takar,
hal hal.
Seke seke çaydan geçer, nazo gelin ayağına takar,
hal hal.
Bir bakışı canlar yakar, gülüşüne cihan değer, nazo gelin ayağına takar,
hal hal.
Ayağında gümüş
hal hal,
ayağında gümüş hal hal,
ince nakış gümüş hal hal,
ince nakış gümüş hal hal. Yavru ceylan gibi kaçar, seke seke çaydan geçer. geçer. Nazo gelin ayağına takar, hal hal. Bir bakışı canlar yakar, gülüşüne cihan değer. Nazo gelin ayağına takar, hal hal. Yavru ceylan gibi kaçar, seke seke çaydan geçer. Nazo gelin ayağına takar, hal hal. Bir bakışı canlar yakar, gülüşüne cihan değer. Nazo gelin ayağına takar, hal hal. Yavru ceylan gibi kaçar, seke seke çaydan geçer. Nazo gelin ayağına takar, hal hal. Bir bakışı canlar.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda araştırmacı yazar Memiş Okuyucu var. Sayın Okuyucu, hoş geldiniz yayınımıza.
Teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Hoş bulduk.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ocak ayındayız. Çok değerli bir isim aslında bundan yıllar önce dünyaya geldi. Mahir İz. Ve 74 yılında onu kaybettik. Çok değerli bir üstad, çok değerli bir hoca. Ömrünü kitaba, eğitime adayan bir eğitimciydi. Hem mütefekkirdi, şairdi, yazardı. Biz de vefatının yıllarında bu yıl onu bir kez daha tam da doğum gününe yakın zamanlarda anmak istedik aslında. Ve sayın okuyucuyla biraz Mahir İz'i konuşalım. Onun edebi kişiliğini konuşalım. Gençlere neler öğretti, öğretmeye gayret etti. Özellikle Yılların İzi kitabıyla gençlere neler söylemek istedi, neleri hatırlatmak istedi. Biraz bunları konuşalım istedik. Aslında sohbetimize belki şöyle başlayabiliriz sayın okuyucu. Sizin Mahir İz'de, evet belki yüz yüze olmasa da fikir olarak diyebileceğim şekilde yollarınız nasıl kesişti?
Teşekkür ediyorum efendim. Öncelikle Türkiye'nin Sesi dinleyicilerinin hepsini sevgiyle, muhabbetle selamlayarak sohbetimize başlamak istiyorum. TRT'ye de bu güzel imkanı verdiği için, böyle değerli bir eğitimciyi bize tanıtma imkanı verdiği için ayrıca teşekkür ederek
teşekkür ediyoruz
sohbetimize başlamak istiyorum. Türkiye'de yakın dönem eğitim tarihini, marif tarihimizi çalışırken çok önemli isimlere denk geldim ama bu isimlerin en başında Mahir İz hocanın olduğunu gördüm. Yani kendi ifadesiyle Muallim Mahir İz.
Evet.
Ve şahsiyetini incelediğimizde karşıma şöyle bir isim çıktığını gördüm. Çalıştıkça, üzerinde çalıştıkça, hatıralarından başlayarak kitaplarını, eserlerini ve yaptığı işleri yakından gördükçe şöyle bir şahsiyetle karşı karşıya olduğumuzu gördüm. İlham veren, eliyle, diliyle, gönlüyle yapan, inşa eden, kuran bir eğitimci, adanmış bir ruh, aşkın ve taşkın bir mizaç, Arapça, Farsça, Fransızca biliyor, edebiyat bilgisi, döneminin fevkalade üst düzeyinde bir isim. Medine'de babasının görevleri dolayısıyla Balıkesir'den başlayıp Midilli, Balıkesir, Isparta ve Medine'de bulunuyor, en son Ankara'da. Ve yetişirken dolu dolu yetişiyor. Daha 7-8 yaşlarında medeniyetimizin ana bir kaynakları olan Farsçayı öğreniyor. 15 yaşında bulunduğu Medine'de Arapçayı öğreniyor. Ana kaynakları okumak üzere. Ve mükemmel bir şahsiyet. Bunu daha yakından izlemek, tanımak ve yeni neslimize daha yakından tanıtmak gerektiği düşüncesi bende hakim oldu.
Evet.
Bu açıdan yollarımız hem mesleki açıdan kesişti hem de Türkiye'nin eğitim, düşünce, edebiyat ve kültür hayatında çok etkili çalışmaları olan bir muallim, öğretmen olduğunu gördüm. Bunu tanıtma ihtiyacıyla üzerinde çalışmaya devam ediyoruz şu anda.
Neyi ediyorsunuz? Neyi ediyorsunuz? Emeklerinize sağlık. Peki onun örneğin kitaplarını okuyanlar, özellikle hatıratını okuyanlar, okuyan gençler, onun hangi özelliklerinden feyz alırlar?
Eyvallah. Şöyle açıklayalım. Mahir İz Hoca'nın yaşadığı devirler, kendisi 1895 İstanbul doğumlu. Köklü bir İstanbul ailesinden geliyor. Ailesi hem bürokrat bir Osmanlı ailesi, aynı zamanda İlmiye'den geliyor.
Hı hı.
Dolayısıyla İstanbul'un sembolize eden, kültürel ve ilmi anlamda sembolize eden bir geçmişi var. Ondan sonra yetişme tarzında çok önemli bir şey daha dikkatimizi çekmekte. Kendisi özel hocayla desteklenerek yetiştirilmiş bir isim. Babası Mahir İz Hoca'nın hayatını incelediğimizde hayatındaki üç kişinin, bu bir ömür adanmış bir ruhla yaptığı muallimliğinde, başarı hikayesinde ve çaba aslında çalışmalarında hayatında yeri olduğunu gördüm. Birincisi babası, Mahir İz Hoca'nın babası, Mahir Hoca'nın en iyi şekilde, en ideal şekilde, en üst düzeyde kültürle, zamanın kültürüyle donatılmış bir şekilde yetişmesi için ne gerekiyorsa yapmış. Özel hoca tutmuş, Balıkesir'e götürmüş İstanbul'dan. Özel hoca tutmuş, tayini çıktığında, Isparta'ya gittiğinde oraya götürmüş. Medine kadılığına babası tayin edildiğinde 19 ay kalmış, oraya götürmüş. Çocuğunun, yani Mahir Hoca'nın en iyi şekilde, en nitelikli şekilde, edebi ve kültürel anlamda en donanımlı şekilde yetişmesi için en üst düzeyde gayret göstermiş. Birincisi bu. İkincisi muhiti. Mahir Hoca'nın muhitinde seciyesinin, yani şahsiyetinin, kişiliğin ve kimliğinin şekillenmesinde çok önemli şahsiyetlerin arasında yetiştiğini görüyoruz. Bunların başında da Mehmet Akif, evet, merhum birinci derecede etken bir isimdir. Mahir Hoca'nın arkadaşı, hocası, kendisinden Fransızca dersleri almış, edebiyat dersleri almış bir isim. Bir diğer isim de Mahir Hoca'nın hayatında görünmeyen bir kahramanı daha var. Eşi bu da. Hayatının tüm evrelerinde davasına, mesleğine adanmış bir ömrü yaşarken, talebelerine böyle bir hizmet verirken, eşinin sonsuz ve sınırsız bir desteği var Mahir Hoca'ya. Hayatını bu minval üzere yaşamış. Peki şahsiyeti nasıl teşkil edilmiş, etmiş ya da teşekkül etmiş? Onu da şöyle görmek gerekiyor. Mahir Hoca bir Sultan Abdülhamit Han döneminde yetişmiş. O dönemi yaşamış. Sonra gelen ikinci meşrutiyet dönemini yaşamış, görmüş, hadiselerine şahitlik etmiş. Ondan sonra gelen Birinci Dünya Savaşı seneleri, sonra gelen Cumhuriyet dönemi ve ondan sonra gelen Cumhuriyet'in ilk dönemiyle birlikte 50. yılına kadar devrin bütün dönüşümünü ve devrin hadiselerinin en yakından teşekkül edişini yakından şahitlik ederek görmüş ve o döneme bizzat damgasını vuran eğitimcilerden de birisi olmuş kendisi.
Evet.
Bu açıdan yaşadıkları, tecrübeleri ve hizmetleri benim açımdan bir ekol olmuş. Marif adamı kendisi, onun için programımızın adını ben Marif Üniversitesi Mahir İz Hoca şeklinde tespit etmiştim ilk başlarda. Gerçekten kendisi bu alanda bir üniversite derecesinde hizmetler görmüş bir isim. Bunu özellikle belirtmek lazım. Hizmetlerini hem tarihin akışı içerisinde şöyle izah etmek lazım. Mahir Hoca babasının görevleri dolayısıyla yurdun çeşitli yörelerinde hizmet görüyor. En son 1912'de Ankara'ya atanıyor babası. Kısa bir dönem İstanbul ve tekrar Ankara. Bu arada Ankara Sultanisi'ni 1916'da bitiriyor. 1916'da Ankara Sultanisi'ni bitirirken okul müdürü savaş seneleridir ve öğretmenlerin çoğu savaşa gittiği için okulda derslere girecek hoca yok. Fakat Mahir Hoca da okul müdürü öyle bir kapasite görüyor ki, sıra dışı bir öğrenci. Evladım diyor, sana diplomanı bir şartla veririm. Sen hak ettin şu anda ama şu anda hoca olmadığı için buranın birinci kısmında derslere girersen, yani öğretmenlik yaparsan, ben sana mezuniyet diplomasını verdim. Sene 1916.
Ne büyük bir onur aslında, değil mi?
Çok büyük bir onur. Bir talebeye mezun olduğu okula öğretmenlik yapma, kendi ifadesiyle muallimlik yapma ayrıcalığı kazandıran, evet, bir büyük yetişmişlik hali. Mahir Hoca aile terbiyesi gereği bunu babasına açıyor. Babası, Allah'tan gelen kısmet reddedilmez. Evet. Bu hatıralarında var yılların izinde diye karşılık verince babasının bu onay cümlesiyle 1916'da hayatının muallimlik hizmetlerine başlamış
oluyor. Kader noktası gibi bir şey olmuş gerçekten. Kesinlikle. Hayatını adadığı, en çok sevdiği mesleği belki çok küçük yaşta öğrencilere ulaştırmak, bilgilerini aktarmak için çok büyük de bir fırsat olmuş.
Kesinlikle. 21 yaşındadır. O tarihte başlıyor ama bütün dönüşümleri yaşadığı bir tarih. Mahir Hoca'nın hayatına gerçekten derinlik veren hadiseler var. 1916, sonra savaş bitiyor. Ankara Sultanisi'nde görevliler ve 1919'da bir gün Sivas Kongresi'nde heyeti temsiliye kararıyla bir haber geliyor Ankara'ya ve meclisin toplanacağı kesinleştikten sonra Ankara Vali Vekili Yahya Galip Bey sultani öğretmenlerinden 18 kişiyi ilk açılan mecliste zabıt katibi, dikkat buyurun, zabıt katibi olarak görevlendiriyor. Arkadaşlar arasında da şu Türkiye'nin çok tanıdığı isimler var bakın. O dönem Vehbi Koç, bu katip arkadaşlarından birisi. Hıfzı Veldet Veli Dedeoğlu, sonraki dönemde hukuk profesörü olacak. Bunlarla birlikte Cumhuriyet'in kuruluşuna şahitlik ediyor. En yakından mecliste zabıt katibi. O dönemin tüm gelişen olaylarının birinci el, birinci aşamadan yakın şahidi olarak mecliste zabıt katibi olarak bulunuyor. Sonra 1924 yılına gelince Mahir İz Hoca, tabii hatıralarında bahsettiğine göre onlar bir an İstanbul'un tekrar başkent olacağını düşünüyorlar. Ancak İstanbul'un başkent olacağı olmayacağı, Ankara'nın başkent kalacağı netleşince 1924 yılında İstanbul İmam Hatip Okulu'na tayin istiyor Mahir İz Hoca. Burasını dikkat buyurun. Burayı önemli. Buyurun. Özellikle altını çizmek istiyorum bu noktanın. Şu anda da olsa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışmak için birçok insan gönüllü talepkar olur. Ancak Mahir İz Hoca muallimlikle öyle bir adanmışlık ruhuyla donanmış ki asıl mesleğine dönmek istiyor.
Tam yani, bir idealist öğretmen aslında.
Tam bir idealist öğretmen, tam bir muallimlik numunesi, fedakar bir muallim modeli ve hayatını bu işe adamış bir isim. Ben biraz sonra talebelerinden bazılarının ismini sayacağım sizlere. 1924'te İstanbul'da başlıyor. Halıcıoğlu Askeri Lisesi, Kuleli Askeri Lisesi ve daha pek çok ortaokulda öğretmenlik, muallimlik hayatına başlıyor ve devam ediyor o zamanın şartlarında. Birinci yönüyle böyle anlatacağız. Bir diğer yönüyle Mahir İz Hoca'nın kültürel donanımı şu: tarihimizi iyi biliyor, geçmiş kültürümüzü iyi biliyor, yeni döneminde zorunluluklarını ve halkımızı taşımak istediği kültürel ve medeniyet istikametini en iyi birleştiren model şahsiyetlerden birisi. Bunu sınıfında, derslerinde öğrencilere bu ruhu aşılamaya çalışıyor.
Ve bildiğimiz yani kadarıyla sayın okuyucu, İstiklal Marşı'nı da tabii Mehmet Akif'e olan yakınlığı, arkadaşlığının da muhakkak bir etkisi vardır. Ama İstiklal Marşı'nı da bir eğitim aracı olarak kullandığını biliyoruz. Hem İstiklal Marşı'ndaki ifadeler hem de belki Mehmet Akif'e olan sevgisi, yakınlığı, hepsi belki bir arada olabilir.
Şimdi onu da şöyle açıklayalım. Mehmet Akif ve faziletli üstadım diye hitap ediyor. Biz Mahir İz Hoca deyince aslında şöyle anlayabiliriz. İstiklal Marşı'nın ve bütünüyle safahatın Mahir İz Hoca şekil, vücut ve ruh bulmuş hali diye sembolize edebiliriz olayı. Çünkü Akif'le o kadar ruh, kültür ve anlayış beraberliği içerisinde ki faziletli üstadım, hem hocası, hem arkadaşı, hem yol göstereni, hem yetişmesinde ve talebelerinden Uğur Derman'ın ifadesiyle İslami mizacının oluşmasında en büyük etken şahsiyettir Mehmet Akif. Hı hı. Madem oradan konu açıldı, şöyle bir şey açıklayayım. Mahir İz Hoca hayatının her döneminde şartları en olumlu şekilde yorumlayan, talebelerini yetiştirmek için en elinden gelen bütün gayreti sarf eden bir marif adamı ve muallimdir. Ben konuşmamızın ne kadar süremiz daha var, şunu not etmek istiyorum özellikle tam da bu noktada.
Buyurun.
Şahsiyetinin oluşmasında Akif'in büyük etkisinin olduğundan bahsetmiştik. Görev yerlerini, bu arada şunu da hemen araya ekleyeyim. 1929 yılında Mahir İz Hoca İstanbul'a 24'te geçiyor. 29'da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine kaydoluyor. 33'te mezun oluyor. kimya fakültesine kaydoluyor. İşte daha başka hukuk fakültesine de kaydoluyor ama en son edebiyat fakültesinde karar kılıyor, mezun oluyor. Fakat tezini veremeden Edremit Ortaokulu'na tayini çıkıyor. Şimdi Mahir İls Hoca Edremit Ortaokulu'na da tayini çıkınca o yıllar, antiparantez hemen şunu gireyim, tabii ezanın Türkçe okunmaya başladığı yıllar. Mahir Hoca tam da bu ortamda sistemle herhangi bir zorlamaya girişmeden okuldaki hocalarına diyor ki arkadaşlar ben haftada bir saat ders işleyeceğim. Her sınıfın bir saat gönüllü dersine gireceğim diyor. Tamam diyorlar. Girdiği sınıflarda Mahir Hoca Tevfik Fikret'in sabah ezanında şiirini okuyor, çalışıyor ve çocuklarına bunun açıklamasını yapıyor. O şiir de işte Allahu Ekber, Allahu Ekber bir samti evvel diye başlayıp devam eden bir şiir. Tabii konuyu bu şekilde işlemeye devam ediyor. Sonunda iş dalgalar halinde Ankara'ya intikal ediyor. Bir marif müfettişi görevlendiriliyor. Gelen marif müfettişi incelemeleri yapıyor. Veliyle konuşuyor, çevreyle, muhitle, okuldaki öğretmenlerle konuşuyor. En son okul müdürü Mahir Hoca ile karşılıklı oturuyor. Hocam diyor, bu yaptığınız bütünüyle aslında kabul edilebilir bir şey değil. O zamanın kabul edilen hükümet kararına göre. Fakat diyor, işi o kadar kitabına ve kabul edilebilir limitlere uygun halde yapmıştınız ki, sizi tebrik ediyorum diyor. Soruşturma yapmak üzere gelen müfettiş.
Evet.
Ve sonra aynı müfettişlerin okulun genel soruşturmasında bir şey dikkatlerini çekiyor. Bir tane memur çalışıyor orada fakat kadroda gözükmüyor. Hocam bu nedir diyorlar. Mahir Hoca haftada 8 saat edebiyat dersine kendisi gönüllü giriyor. Onun ücretini bir başka isim adına tahakkuk ettiriyor. O sekreter memura da o ücreti vererek okulun hizmetlerini görüyorlar. Tabii o yıllar imkan bakımından, ekonomik bakımından da zorlu ve zorluk dolu yıllarımız. Mahir Hoca'nın ömrü, hayatı bu şekilde özleriyle dolu bir muallimlik şeklinde geçiyor.
Evet, tabii muallimlikten kaynaklanan sohbet yeteneği de var değerli hocanın. Değil mi? Öğrencilerini etrafına toplayıp sohbetleri de var. Onlara sözle aktardıkları da var. Onlardan da bahsedebiliriz aslında tam da bu noktada.
Tabii, kesinlikle. Şimdi Mahir Hoca'nın hafızasında yetişme dönemi, özel hocalarla demiştik, kendisi yetişen, yetiştirilen ve edebi kültürel muhitte yetişen birisi ve kendisinin muhiti de o isimlerden teşekkül etmiş bir isim. Hafızası binlerle dolu, beyitle dolu şiir ve Osmanlı kültürüyle donanımlı, zamanın kültürüyle donanımlı ve yeni gelen dönemin kültürümüze çok iyi almış, algılamış ve özümsemiş. Her iki dönemi birden şahsında sentezlemiş bir şahsiyet. Bu kadar donanımlı bir hocayla tabii ki her öğrenci konuşmak istiyor. Hatta 1949 ile 56 yılları arasında Haydarpaşa Lisesi'nde görev yapıyor daha sonraki yıllarda. O zaman serbest seminerler şeklinde dersler var. Yani iki saat serbest seminer var. İsteyen öğrenci geliyor. İşte o serbest seminerler döneminde Haydarpaşa Lisesi'nde hocanın tüm sınıf, neredeyse okulun bütün teveccühü Mahir İz Hoca'nın serbest seminer yaptığı
katılmak değil mi? Evet.
Müthiş böyle bir teveccüh var kendisinin öğretmenliğine, hocalığına, kendi ifadesiyle muallimliğine. Hafızası dolu, kültürel hafızası, güncel hafızası, tarih hafızası oldukça güçlü bir isim. Şiir hafızası olan. Talebelerinin arasında iki ismi var. Baba Mahir ya da Mahir Baba şeklinde ifade ettikleri bir babalık sıfatı var. Kendisi bunların yanında aynı zamanda keşfeden, bulan, inşa eden ve bulduğu öğrencilerini de takip eden bir muallim.
Evet, birinde yetenek gördüğünde hiç peşini bırakmazmış, elinden tutarmış, onu yönlendirirmiş, öyle değil mi? Aslında bir nevi zamanın o hani aranan yetenek avcısı öğretmenler vardır ya.
Kesinlikle.
Hangi alana çocuğu yönlendirmenin onun için daha faydalı olacağını görüyorsa mutlaka o alana yönlendiriyor. Ama onu keşfetmek de ayrı bir yetenek olsa gerek.
Kesinlikle. Bakın bu arada özellikle öğrencilerinden bir kısmının isminden söz etmek istiyorum.
Buyurun.
Profesör Mustafa Uzun, Profesör Mahmut Kaya, Profesör Mahmut Çamdibi, Hayrettin Karaman, Mehmet Çavuşoğlu Profesör, Profesör Bekir Topaloğlu ve Profesör Osman Öztürk, Profesör Uğur Derman, Ertuğrul Düzdağ, zamanımızda ismini bilirsiniz, Profesör Kamil Yılmaz, Doçent Selçuk Eraydın ve şu söyleyeceğim isim, son iki isim, Yusuf Ziya Kavakçı Profesör ve Profesör Cevat Akşit. Yusuf Ziya Kavakçı'yı anlatayım. Bir gün camiye gidiyor, namaz kılıyor, bir müezzin. Evladım diyor, sen ne iş yaparsın? Ben buranın müezziniyim. Karşısını veriyor, yarın gel yanıma diyor. Okul müdürüyüm ben. Nerede? İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde okul müdürü. Ondan sonra takip ediyor, okuması için sevk ediyor, yönlendiriyor. Ve Yusuf Ziya Kavakçı iki üniversite birden, hem İslam Enstitüsü'nü bitiriyor hem hukuk fakültesini. Sonra çok hizmetlerle, ilim hizmetleriyle kamuoyuna hizmet eden birisi oluyor. Osman Öztürk hakeza böyle. Talebelerini yönlendiren, takip eden, alakadar olan, mesela talebelerinden birisi gelmiş İstanbul'da staj yapacak, kalacak yeri yok. O yıllar tabii zor ve zorlu yıllar. Talebesini alıyor evinde tam Ramazan. Bir ay hem Ramazanlığını, sahurunu, iftarını önüne kendisi bizzat hizmet ederek koyuyor.
Ya, ne mutlu.
Ve böyle özveri, günümüzde özveriyle ifade edilen feragat, fedakarlık yüklü hayatı bunun üzerine kurulmuş. Şu anekdotu da anlatmak istiyorum izninizle.
Estağfurullah, buyurun.
Şehitlik kavramı işleniyor hocanın bir dersinde. İşte şehitlere öldükten sonra tekrar dirilseydiniz, tekrar ne olmak isterdiniz diye, şehitlerin hepsi
yine şehit olurdum diyordur.
Değil mi? Yine şehit olurdum. Ya. Mahir Hoca'ya soruyorlar, hocam siz ne olurdunuz? Ben tekrar dönseydim tekrar yine muallim olmak isterdim diyor.
Evet.
Hayatı gerçekten bitmeyen bir üniversite gibi Mahir Hoca'nın. Sadece bunları yetiştirmekle kalmamış Mahir Hoca. İstanbul'un her tarafında artık tanındığı, bilindiği için sohbetlere gitmeye başlıyor. Sohbetlerinde bir gün bir de şoför vardır. Mahir Hoca'yı seven, muhabbeti olan, her sohbetini dinlemeye gelen. Bu şoförün de çok eski bir arabası var. Hani şöyle ifade ediliyor. Bir tane çivisini ya da civatasını çekseniz arabanın 40 tane parçası birden dökülecek bir araba. Fakat Mahir Hoca'yı da çok seviyor. Sohbetlerine genellikle talebesi olan, o da merhum oldu, rahmetli oldu. Onu da rahmetle yad edelim. Profesör Osman Öztürk götürülmüş. Ama o şoför geldiği zaman Mahir Hoca merhum, biz bu efendiyle gideceğiz diye Osman Öztürk'e böyle teşekkür edermiş. Mahir Hoca, Profesör Süheyl Ünver'in ifadesiyle son Osmanlı efendisi efendim. Son efendi ne demek peki? Tavır ve davranışlarıyla duruşu, hali ve bilgisiyle konuşacağı yeri bilen, yol erken bilen, Türkçesi harikulade olan bir isim. 1960'larda İngiltere'den doğu bilimi uzmanları geliyor. Mahir Hoca'nın sesini kayda alıyorlar, konuşmalarını kayda alıyorlar. Yine Amerikalılar geliyor, Mahir Hoca'ya konuşmalar yaptırıp, şiirler okutup kayda alıp götürüyorlar. Son Osmanlı efendisi olarak, çünkü Türkçeyi en güzel haliyle konuşuyor,
evet,
kültüre en dolgun haliyle hakim. İstanbul tabii ki asırlar boyu bir medeniyetin tahtlığını, başkentliğini yaptığı için kültürel anlamda da en güçlü sembolizmi ifade ediyordu. O kültürün de en numune ifadesi yaşayan son Osmanlı efendisi ya da İstanbul efendisi olarak Mahir İz Hoca'ydı efendim.
Evet.
Bu şekilde söylemiş olalım.
Tabii. Peki, sayın okuyucu, şimdi sizinle olan bölümümüzün, buyurun, yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz da ben de bu son dakikalarda hocanın biraz edebi kişiliğinden de bahsedelim istiyorum. Şiirlerinden bahsedelim. Çünkü pek çok mahlasla yazdığı şiirler var. Muhakkak kafasında gençleri daha iyi nasıl yetiştirebilirim düşüncesiyle nice nice şiirler, nice nice yazılar kaleme aldı ve aynı zamanda İslam bilimi ve tasavvuf alanında da çok önemli araştırmalar, çalışmalar yaptı. Dilerseniz bu son dakikalarımızda da bu konudan bahsedelim hocayı daha yakından tanımak için.
Eyvallah, teşekkür ediyorum. O tarafını, hocanın o cephesini şöyle bir örnekle ben açıklamak istiyorum. Hoca daha çok sohbet geleneğine, Osmanlı sohbet geleneğine yakın. Mesela kendisi şu o yetişme dönemindeki şahsiyetinin en büyük teşekkül ettiği dönemi Medine'deki irfan sohbetlerine bağlar. haftada iki kez ailesinde yapılan irfan sohbetleri, edebi, kültürel, zaman, ilim adamlarının yaptığı sohbetlerde izleyici ve dinleyicidir. Öyle güçlü bir şiir hafızası vardır ki Mahir Hoca'nın, döneminde birisiyle, hani aşıklar atışması var ya,
evet,
birisiyle şiir atışmasına giriyorlar. Şiir atışması da şöyle oluyor. Okuduğu beytin son beytinin son kelimesinin son harfiyle birisi şiir okuyacak, öbürü o harfiyle başlayan yeni bir beyit okuyacak. Hı hı. Böyle saatler süren bir şiir atışmasına giriyorlar. Bir devrin edebiyatçısıyla. Tabii sonunda kazanan kim oluyor? Mahir İz Hoca oluyor. Böyle güçlü bir şiir hafızası vardır. Şiirleri var ama çok yazıya yakın değil. Daha çok sohbetleriyle, konuşmalarıyla yönlendirilmiş. Biz özellikle Hatırat kitabı Yılların İzi zengin kelime kadrosuyla ihtiva ettiği dönemi içine aldığı dönemlerin önemini yakından şahitlikleriyle, dönem şahsiyetlerine ait tasvirleriyle çok önemli bir eser. Bu dönemi yakından tanımak, hocanın kişiliğine dair ipuçları ve dönemin oluşma şartlarını daha yakından tanımak için mutlaka ben dinleyicilerimizin Yılların izi Hatırat kitabını okumalarını salıveririm.
Evet.
Mahir İzi Hoca ile ilgili yazılmış kitaplar var, çekilmiş belgeseller var. Mahir İz Hoca diye Mustafa Özdamar'ın yazdığı kitap var. Kendisinin tasavvuf hakkında yazdığı bir kitap var. Ben burada Mahir İz Hoca'nın hayatından şöyle bir anekdotla...
Son cümle olarak evet rica edelim.
Mahir İz Hoca'nın hayatında iki şey belirleyiciydi. Hak ve hakikat duygusu. Daha 15 yaşındayken önemli notları aldığı not defterindeki notu şudur: buna razı değil akıl elbet, haktadır, haktır en büyük kuvvet. Şimdi buradaki hak ve hakikati buraya not ettiği gibi hayatında da hak şinas birisiydi. Bu çok meşhur bir hikayedir. Kendisi Yüksek İslam Enstitüsü'nde hocayken, bugünkü Marmara İlahiyat Fakültesi'nin temeli olan, hocayken bir asistan alınması gündeme geliyor. Talebelerinden yine kendisinin yetiştirdiği, bulup keşfedip yetiştirdiği talebelerinden Selçuk Eraydın. O da rahmetli oldu, ona da rahmet dileyelim.
Dileyelim.
Mektup yazıyor. Gel sen de katıl buraya. Okul müdürü diyor ki, Mahir hocam, bölüm hocası sizsiniz. Sizin bir istediğiniz asistanı alma hakkınız var diyor. Hayır efendim, ben bağımsız jürinin buna karar vermesini istiyorum. Çünkü iki tane müracaat var. Birisi Selçuk Eraydın, Mahir hocanın talebesi, özel davet etmiş. Birisi başka bir isim. Mahir İz Hoca o jüriye girmiyor kendisi. Hak şinaslığında hem teorisini savunan birisi olarak hem de uygulamada bunu gösteren birisi olmak istiyor. Tabii o sınavı Selçuk Eraydın kazanıyor. Daha sonra 1995 yılına kadar da orada tasavvuf hocası olarak hizmetler eden bir isim oluyor.
Evet.
Mahir İz Hoca'dan. Hatıra.
Evet. Sayın okucu, son cümlenizi alalım. Kusura bakmayın, sizinle olan bölümümüzün sonuna geldik. Değerli hocayı elbette anlatmaya kelimeler yetmez, süreler, dakikalar yetmez. Ancak programımızın kısıtlı zamanında biz de onu sizin vesilenizle almış olduk. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
Çok teşekkür ediyorum. Merhum Ahmet Kabaklı'nın şu cümleleriyle bitirmek istiyorum.
Buyurun.
Mahir İz Hoca'yı en güzel ifadelerden birisi. Ne kadar çok seveni vardı. Çünkü o ne kadar çok insan severdi. Millet, devlet, din namına en ufak bir meziyetiniz, gayretiniz mi var? Onun gözünde devdiniz. Sizi sanki Peygamberi Zişan nizam-ı aleme memur etmişti. Öylesine gönülden büyütüş ile sever, teşvik ederdi. İnanmış vatansever adam feragatinin öylesine gönülden kamil numunesiydi. Tutmaya gücü yetiyorsa eğer elinden tutmadığı genç, yaşlı değerler yok gibiydi. Gözünün bakışına vururdu sevgisi. Mektuplarında, yazılarında satırlara sinerdi. Osmanlı Türklerinin efendiliği, Levent endamı, gür sesi, imanı, azmi ve tevazu ile Mahir Hoca'da şekillenmiş.
Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Sesinize, solunuza sağlık.
Ben çok teşekkür ederim bu imkanı verdiğiniz için. kendisini rahmetle anıyor, ruhuna fatihalar yolluyorum.
Sağ olun efendim, biz de sizin vesilenizle anmış olduk. Çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyoruz.
Muhabbetle selamlıyorum efendim.
Sevgili dinleyicilerimiz, araştırmacı yazar, Memiş okuyucu telefon hattımızın diğer ucundaydı. Ömrünü kitaba, eğitime adayan eğitimci, mütefekkir, şair ve yazar Mahir İzi vefatının 45. yıl dönümünde bir kez daha saygıyla rahmetle bizler de yad ediyoruz. Ve Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Ayrılık, kaç ihanet, ne kadar elveda varsa kapında bıraktım nihayet. Kader yazmış seni bana, kimin gücü yeter ayırmaya. Tut aşkın bir ucundan sende, ne kaldı şurada mutluluğa. Bir gün yaşlandığımızda saçlarına düşen o ilk akta, benim çocuk yanımı hatırla, öylece al kollarına. Hayatımı gözlerinle bağladın, İlk görüşte içime aşk sakladın. Ben ilk defa mutluluktan ağladım, sen zarımsın. Hayatımı gözlerinle bağladın, İlk görüşte içime aşk sakladın. Ben ilk defa mutluluktan ağladım, sen benim son gözarımsın.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda TRT Sinema Müdürümüz Faruk Güven var. Sayın Güven, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, yayınlar diliyorum.
Kolaylıklar diliyoruz. Biz de size zaten bu TRT Punto, 12 Punto TRT Senaryo günleri böyle yaklaştıkça sizlerin de yoğunlaşmaya başladığınızı hissediyoruz. Biz de o yoğunluğu, o telaşı biraz dinleyicilerimize ulaştırmak istedik. Geçtiğimiz yıl pandemi koşulları olmasına rağmen gerçekten çok çok büyük katılımla, çok başarılı bir şekilde gerçekleşmişti. Başta siz olmak üzere bütün TRT ailesini ve bu alanda çalışan tüm arkadaşlarımızı da tebrik etmek istiyorum ayrıca.
Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Hemen bu seneden bahsedelim. Başvurular başladı. Ne zamana kadar başvurabilirler?
Evet, bu sene başlattık. Aslında bu sene üçüncüsü oluyor 12 Punto'nun. Her sene belli bir standarda oturmaya çalışıyoruz. Yani Ocak ayında başvurularını alalım istiyoruz. 12 Ocak itibariyle de başvuruları almaya başladık. 12 Şubat'a kadar uzun metraj senaryosu olan yapımcılar, kısa film senaristleri, yönetmenleri veyahut yapımcıları başvurabiliyorlar. Hı hı. 12 Şubat'a kadar başvurabilecekler. 12 Şubat'la 12 Nisan arasında da bir ön değerlendirmemiz olacak.
Ama 12. 12 orada önemli. 12,
evet, hep 12. 12 Nisan'a kadar da bir ön değerlendirme yapacağız. Ön değerlendirmeyi geçen senekilerki gibi sinema sektöründe senarist, yönetmen, yapımcı olarak çalışan profesyonellerle beraber yapıyor olacağız. Hı hı. Onlar o ön değerlendirmeleri sonucunda 12 tane projeyi seçiyor olacaklar. 12 projeyi de en son yine geçen sene yaptığımız gibi, yani geçen sene pandemi koşulları nedeniyle hem hibrit diyebileceğimiz, hem fiziki hem böyle online olarak gerçekleştirmiştik. Hı hı. Bu sene pandemi koşullarına yine bağlı olarak bakalım, inşallah Haziran ayında planlıyoruz. Haziran ayında bu 12 tane finalist projeyi önce çeşitli danışmanlıklar, senaryo danışmanlığı, sunum danışmanlığı, çeşitli master class'lar, eğitimler vererek önce bir haftalık böyle bir programını alacağız. O bir haftalık etkinliğin sonucunda da bu 12 proje kendi projelerini geliştirmiş oldukları seçilen projeleri bir uluslararası jüriye sunuyor olacaklar. Hı hı. Bu uluslararası jüri de 12 proje arasından 4 tane ortak yapım projesi seçecek. 4 tane de ön alım olarak proje seçiyor olacak. Yani Ocak'ta başlayan sürecimiz, Şubat'ta başvurular bitecek, Nisan'da ön değerlendirme bitecek. Haziran ayında da inşallah pandemi koşulları el verirse, Haziran ayında da etkinliğimizi yapıp kazanan projeleri açıklamış olacağız.
İnşallah.
Öyle anlatabilirim. Kısaca evet. Çalışma takvimi olarak baktığımızda bu şekilde işleyecek inşallah.
Evet, teşekkür ediyoruz. Ortak yapım ve ön alım dediniz. Biraz bu konuları evet. açabilir miyiz? Örneğin yurt dışından da katılım gerçekleşebilir mi bu bağlamda?
Şimdi şöyle, biz geçen sene itibaren yeni bir alan daha açtık 12 puntoda. Yeni bir başvuru alanı daha açtık. Bu uluslararası projelere ait bir başvuru alanı. Şimdi uluslararası projeler, yani yapımcısı, yönetmeni veya senaristi yabancı olup yurt dışında ikamet eden insanlar, sektör profesyonelleri bize projelerini başvurabiliyorlar. Ama burada bir şartımız var. Bu proje sahipleri ister yabancı olsun ister yerli olsun bir Türk yapımcıyla başvurmak zorunda.
Evet, bir ortak
bu Türk yapımcı. Gerekiyor. Evet, bir ortak yapımcı. Bu Türk yapımcı ana yapımcı olmak zorunda değil. Evet. Mesela %10 ortağı olabilir projenin, %20 ortağı olabilir. Ana yapımcısı yurt dışında olup bir tane de Türk yapımcıyla beraber bize başvurabiliyorlar. Geçen sene bu şekilde başvuruları kabul ettik ilk defa ve projeleri de arasından değerlendirme yaptığımızda 3 tane projeyi biz uluslararası ortak yapım ödülü verdik. 3 tane proje şeylerini de söyleyeyim. Bir tanesi Nepal'dendi projelerin, bir tanesi İspanya'dandı, bir tanesi de Ukrayna'dandı.
Çok güzel.
Ve gerçekten de çok gelecek vaat eden yönetmenlerin işleri ve hepsinin ortak paydası her birinin de bir Türk yapımcısı var.
Evet, peki dil olarak, özür dilerim sözünüzü kestim. Dil olarak sinemada yine Türkçe olma şartı var mı yoksa yabancı olup da altyazı da olabiliyor mu?
Yok, aslında bu senaryolar yabancı dilde olan senaryolar. Sadece biz ortak yapımcı olduğumuz işleri biz TRT'de de yayınlıyoruz. Yayınlarken biz onları altyazıyla, evet. TRT2 kanalı zaten genelde altyazıyla, özellikle altyazıyla yayınlıyor. Biz onları altyazısıyla beraber yayınlıyor olacağız.
Ama dublaj yapılmıyor değil mi sonradan?
Dublaj şöyle, aslında o kanallarla alakalı dublaj da yapılabiliyor. Çünkü TRT1 mesela daha çok dublajlı yayınlamak istiyor. TRT2 altyazılı yayınlamak istiyor, orijinal dilde yayınlamak
evet.
istiyor. O TRT1'de yayınlanmak isterse, TRT1 kanalda eğer yayınlamak isterse o zaman dublaj yapılıyor. Ama esas filmin orijinal dili, yani ilk ana yapımcısı hangi şekilde yazdıysa o şekilde oluyor. Burada bir kriterimiz yok. Yani uluslararası başvurularda evet. aradığımız en büyük özellik dediğim gibi bir Türk yapımcısının başvuruyor olması. Çünkü bize başvuruyor, o Türk yapımcı yapıyor.
Evet.
Bir de şey, başvururken yani değerlendirme aşamasında şu kriter göz önünde bulunduruluyor. Mesela atıyorum İspanya'dan başvuran bir yapımcı İspanya'daki fonlardan fon alabilmiş mi? O önemli bir şey. Çünkü öbür türlü belirli finansman şeylerini, standartlarını sağlamayan projeler çok fazla olabiliyor. Özellikle bu yurt dışından geliyorsa daha çok Türkiye'deki bütçelere göre yüksek bütçeli olabiliyor. Dolayısıyla en azından bir takım finansman ve fonlama modellerini gerçekleştirmiş olması tabii ki değerlendirme kısmında bu bir artı olarak hanesine yazılıyor. O şekilde değerlendiriliyor. Hemen ortak yapım ve ön alım şeyine gireyim isterseniz. İlk sorunuz öyleydi.
Evet, lütfen.
Şimdi biz ortak yapımcısı olduğumuz işlerde bu bir iş gibi görün, ticaret gibi görün. TRT belli bir tutarda projeye katkı veriyor. O katkı genel bütçeye oranla yüzde kaçına tekabül ediyorsa o projeden o oranda da hak sahibi oluyor. Şöyle ki bu projeler gidiyor, sinemada gösterime çıkıyor, yurt dışında, dünyada satışa giriyor. Dünyada dağıtılıyor, dünyada sinemaya giriyor.
Yani yine maddi olarak aslında TRT'mize güzel de bir katkı olmuş oluyor.
Tabii
yurt dışında yayınlanma
durumları. Oransal olarak o projenin de bir ortağı alıyoruz. Nasıl normalde bir ticaret ortaklığı yaparsanız onun gibi düşünün. Biz bir yanda bunun yanında da işte Türkiye'deki televizyon gösterim haklarını alıyoruz. Yani Türkiye'de televizyon gösterimini TRT yapmış oluyor. Ortak yapım böyle. Ön alımda da bu bahsettiğim ortaklık olmuyor. Yani yine biz TRT olarak bir maddi destekte bulunuyoruz. O destekle beraber biz televizyonda yayınlama haklarını alıyoruz sadece. Orada herhangi bir ortaklık olmuyor. Tabii daha proje çekilme başlamadan önce biz girdiğimiz için biz orada verdiğimiz, dahil olduğumuz tutar tabii ki yapımcılar için bir can suyu oluyor tabiri caizse.
Biz o zaman senaryoyu mu satın almış oluyoruz aslında ya da ona mı ortak olmuş oluyoruz film daha
aslında
çıkmadan?
Filmin yayınlama hakkını almış oluyoruz ön alımda. Televizyonda yayınlanma hakkını daha çekilmeden almış oluyoruz.
Evet.
Ön alım dediğimiz bu oluyor aslında.
Anlıyorum. Aslında bu tür yeni keşifler için inanılmaz bir proje 12
evet.
Punto. Ben geçtiğimiz yıl, daha doğrusu hatta bir önceki yıldı sanıyorum, birlikteydik stüdyoda. O zaman
evet.
12 Punto'yu konuşmuştuk ve gerçekten çok coşkuluydunuz. Ama aynı coşkuyu
evet.
yine sesinizde hissediyorum. Her ne kadar
çok
pandemik koşulları olsa bile
evet.
canla başla bu iş için çalıştığınızı çok gerçekten gerçekten yürekten hissediyorum.
Teşekkür ederim.
Dediniz ya, hem yüz yüze olacak hem online etkinlikler gerçekleşecek. Belki bu takvimi takip etmek isteyenler, yurt dışından izlemek isteyenler, hani şu anda gerçi yeni başvurular başladı. Bir aylık sürecimiz var. Bu bir ay sonrasında nasıl işleyecek, nasıl takip edebilir halkımız?
Şöyle, geçen sefer şöyle bir şey yapmıştık. TRT 2 de işin içerisindeydi. Geçen seneki etkinliklerimiz bir hafta sürmüştü. Bu etkinliklerde yurt dışından, biz çünkü danışmanlık ve eğitimleri biz yurt dışından getirdiğimiz profesyonellerle yapıyoruz. Şimdi onları Türkiye'ye getiremediğimiz için onlarla birebir görüşmeleri ve danışmanlık eğitimlerini hepsini online olarak yaptık. Bunun haricinde TRT 2 kanalında her gün 6 gün boyunca, hatta 7 gün boyunca günde 1,5 saatlik programlar yaptık sinema sektörüne ve 12 puntoya dair. Hı hı. Orada çok çeşitli konular ele alındı, sinema sektörüne dair konular ele alındı. Bunun yanında özellikle yurt dışındaki vatandaşlarımızın da dahil olup izleyebileceği master class'lar yaptık. 8 tane master class yaptık geçen sene. Bunların içerisinde Oscar ödüllü, ünlü İranlı yönetmen Aşkar Farhadi'nin de olduğu 8 tane farklı master class yaptık.
Biz önden kayıt hepsini... olmaları mı gerekiyor? Nasıl dahil olacaklar?
Yok, açıkçası şöyle, çalışma takvimini ve bu master class'ların takvimini açıklayacağız Haziran ayında. Hı. Orada takvim açıkladığımız zaman TRT12.com'un YouTube hesaplarından online olarak izleyebilecekler. Geçen sefer de izlediler. Bunu direkt online olarak veriyoruz. Ayrıca TRT2'deki programları zaten kanaldan TRT2'den izleyebilirler. Çünkü o master class'ların her biri farklı farklı konularda, yani sinema sektörüne yönelik farklı farklı konularda çok uzman kişilerin de yer aldığı workshop ve master class'larda.
Çeviri imkanı var mı? Aynı dili konuşmayan. Çeviri imkanı var mı? Çünkü dediğiniz de farklı farklı ülkelerden hocalar
katılıyor. Tabii, zaten şöyle yapıyoruz. Bizim katılımcılarımızın da bir kısmı yurt dışından, bir kısmı Türkiye'den oluyor, sinemacılar oluyor. Biz genelde şöyle yapıyoruz. Simultane bir tercüme. İngilizce konuşan için Türkçe, Türkçe konuşan için İngilizce bir simultane tercüme oluyor. Dolayısıyla YouTube'dan izlerlerken, dinlerlerken simultane tercüme şeklinde izleyebiliyorlar.
Evet. Son olarak süremizin de sonuna yaklaştığımız için iki filmimiz vardı. 12 Punto TRT Senaryo Günlerini konuşuyoruz ama süremizi aşmamak adına. Kesişme ve İyi Ki Varsın Eren filmleri üzerine de değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
Tabii, şimdi şöyle, biz 12 Punto ile daha çok böyle uluslararası festivallerde dolaşacak böyle bir daha art house dediğimiz filmlerin ortak yapımcı olarak dahil olmayı düşünüyoruz. 12 Punto haricinde de biz gişe filmlerine de ortak yapımcı oluyoruz. Bunun haricinde animasyon filmlerine de ortak yapımcı oluyoruz. Animasyonu çok hızlıca söyleyeyim. Mesela TRT Çocuk'un çok başarılı çizgi filmleri var. Kafadan Tayfa, işte Aslan Hürkuş gibi, Bulmaca Kulesi gibi. Hı hı. Onların sinema filmlerine de ortak yapımcı oluyoruz. Ve onları işte Türkiye'de sinemaya sokuyoruz. Ondan sonra TRT'de gösteriyoruz. Aynı şekilde bunlar yurt dışında da gösterime giriyorlar. Şimdi bu sene yine benzer şekilde animasyon filmlerine devam ediyor olacağız. Senede 3-4 tane animasyon çizgi film işlerinde ortak yapımcısı olacağız. Bunun yanında bu sene büyük bir gişe filmine ortak olduk. İyi Ki Varsın Eren isminde. Şehit Eren Bülbülümüzün hikayesini ve Ferhat Asubay, şehit Ferhat Asubay'ın hikayesini anlatan bir sinema filmine ortak yapımcı oluyoruz. Çekimleri başladı. Ufak ufak başladı. Öyle söyleyeyim. Pandemi koşullarına biraz böyle bölünerek çekiliyor. Hı hı. Bu sene inşallah pandemi nasıl devam edecek onu bilemediğim için sinema salonları zaten şu anda kapalı ama yıl sonuna doğru sanki İnşallah işler düzeldiğinde sinemaya girecektir diye düşünüyorum. Çünkü çok güzel bir proje olacak. Gerek kastı, gerek çekimleri. Çünkü çok kritik ve çok önemli bir konu.
Evet, konu çok duygusal anlamda, gerçekten.
Aynen öyle, aynen öyle. Bir teaser yayınladık projeyle ilgili. Çok büyük ilgi gördü. İnşallah bu tarz işlerin de ortak yapımcı olup sinemalarda da göstereceğimiz büyük böyle gişe beklentili işler yapacağız. Tabii bunları yurt dışında da özellikle Avrupa'daki bazı merkezlerde de sinemaya sokmayı planlıyoruz. Tıpkı animasyon filmlerinde olduğu gibi. İnşallah bu filmlerle yurt dışında da sinemalarda karşılaşacaklar. Yani TRT'de izlemenin haricinde yurt dışında da sinema salonlarında karşılaşacaklardır yurt dışındaki vatandaşlarımız.
İnşallah tek dileğimiz zaten şu pandemi sürecinin bir an önce sonlanması ve yeniden İnşallah. O sinema dolu, sanat dolu günlere geri dönmemiz. Ama her şeye rağmen gerçekten bu çabanız, emeğiniz, çalışmalarınız takdire şayan. Böyle bir projeye imza attığınız için sizin nezdinizde tüm çalışma arkadaşlarınıza, arkadaşlarımıza da kolaylıklar diliyorum. Başarılar diliyorum ve sizi de sevgiyle uğurluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz çok yayınımıza katıldığınız için.
Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın.
Siz de hoşçakalın. Sevgili dinleyiciler, 12 Punto TRT Senaryo Günlerini ve Kesişme İyi Ki Varsın Eren filmini konuştuk TRT Sinema Müdürümüz Faruk Güven'le. Başvurular başladı, 12 Şubat'a kadar devam edecek. Biz de sizlere duyurmuş olalım diyoruz ve böylelikle programımızın da sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında buluşmayı diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Hayatın sesleri.